Ayrım 19. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 161. Çekmeye hazırlandığı filmin koordinatörlüğünü Vincent'ın üstlendiğini Menderes'ten uzun süre gizlemişti. Ormanda dolaşırlarken alıştıra alıştıra söylemek niyetindeydi. Tam lafın arasına nasıl karıştırırım diye düşünürken dereye soktuğu ayaklarıyla yosun tutmuş kayaları ittiren Menderes, koordinatörün kim olduğunu belki 10. kez sordu. Önceki soruları daha belli değil diyerek geçiştirmeyi başaran Çiğdem, bu kez boş bulunup fazlaca sessiz kalınca, durumdan zaten huylanmış olan Menderes, adı bir türlü telaffuz edilemeyen kişinin Vincent olduğunu anladı, delirdi. Çiğdem'in bir anlık sinirine kapılıp, "Evet Vincent, ne olmuş? Zaten bence fazla abartıyorsun." demesiyle iki sevgili birbirlerine girdiler. O öfkeyle teneke kutuya basan Menderes çığlığını boğazında boğdu, Çiğdem'in yardım için uzanan elini öfkeyle geri çevirdi. Vincent'tan çok o orospu çocuğuyla işbirliği yapan sevgilisine kızmıştı. Kendini ihanete uğramış hissediyordu. Evine giderken Allah bilir bu herifle yatmıştır da bu karı diye düşünüyor, öfkeden boyun damarları şişiyordu. Ayağından akıp bisikletinin pedalını vıcık vıcık yapan kan yol boyunca yere damladı. Kendi kendine küfredip bağırırken yarasının sızısını hissetmedi. Eve gittiğinde ayağını temizleyip pansuman yapacağına güzel bir joint sardı, vurup kafayı yattı. Çiğdem ormanın ortasında bir başına bırakıldığı için müthiş kızgındı. Menderes'i derhal terk etmeye karar vermişti. Adamın bu hareketiyle onu zaten terk etmiş olduğunu kabul etmeye yanaşmıyordu. Daha sabah güle oynaya kahvaltı yaptıkları eve gitti, sırtını kapıya dönmüş yatar halde bulduğu adama ağız dolusu hakaret etti. Ne zavallılığını, ne kıskançlığını, ne kifayetsiz muhterisliğini bıraktı. Yatakta horul horul uyuyan adam sağ yanından sol yanına bile dönmedi. Hırslı kadın Menderes'in Vincent'la arasındaki problemin kendisini hiç ilgilendirmediği kanısındaydı. Kendini son derece haklı görüyordu. Menderes'e bu öfkesinin bedelini ödetmek istedi. Sabah çektiği fotoğrafların filmlerini makineden çıkarıp attı. Yazılarının, dergilerinin, gözü gibi baktığı kitaplarının ve henüz yeni yeni satın alınabilir hale gelen ve Menderes'in daha bir ay önce dünyanın parasını verip aldığı dizüstü bilgisayarının üstüne zevkle şarap döktü. Telefonunun kablosunu kopardı. Başka ne zarar verebilirim diye bakındı, yaptıklarını yeterli buldu. Eşyalarını toplayıp Datça'ya, filme başlamadan önce kısa bir tatil yapmaya gelen asistanının ve birkaç arkadaşının kaldığı otele gitti. Olup biteni gözlerinden yaş fışkırarak anlattı. O günlerde av yasağı başlamıştı. Başta Atçalı köyü muhtarı Nezir dayı olmak üzere bir grup avcı yasağa uymayan ve hileli av gereçleri kullanarak avcılığın kamuoyunda kötü bir izlenim bırakmasına neden olan kişilere "Temiz avcılık istiyoruz" sloganıyla savaş açmışlardı. Bu izci gibi disiplinli avcılar yasağı çok ciddiye alıyor, kaçak avcılar hakkında gelen ihbarları mutlaka değerlendiriyorlardı. Nezir dayı Datça'da işlerini görmüş köye dönüyordu. Yolda her tarafı dökülen Murat 124'ünün lastiği patladı. Kanter içinde ofluya pufluya lastik değiştirirken yerdeki kan izleri dikkatini çekti. Elini sürüp baktı, daha yeni kurumuştu. İzler ormandan geliyor, asfalt yola ulaşıyor ve bir süre devam ediyordu. Merak etti, damlaları önce gözleriyle sonra yürüyerek takip etti. İzler ilkeli avcılar hakkında ileri geri konuşan, avcılığın yüz karası Kel Hüseyin'in gizli bir ahırının bulunduğundan şüphelendiği patikaya kadar devam ediyor, sonra tekrar toprağa karışıyordu. Hiç düşünmeden bunların Kel Hüseyin'in kaçak vurduğu yaban domuzlarının kanı olduğuna hükmetti. Kel Hüseyin'in kaçak domuz avı yaptığına dair şayialar kulağına geliyor ama bir türlü ispat edemiyordu. Murat 124'üne yeni taktırdığı telsiziyle jandarmayı, avcılık il müdürünü ve diğer yetkilileri aradı. Hemen o gün Kel Hüseyin'e baskın yapıldı. Orman içindeki arazisinde, çevresine çalı çırpı, kuru ot balyası istifleyerek gizlediği ahırında, kaçak avladığı ve sağlıksız koşullarda parçaladığı yaban domuzlarını el altından otellere satan Hüseyin'le hijyen koşullarına uymayan bu etleri satın alan bir otel sahibi, yüzülmüş domuzların başında pazarlık yaparken suçüstü yakalandılar. Domuzların bir işe yaramayan derilerini, sakatatlarını gömmek için çukur kazılmış, yağlarından iri parçalar doğranıp küpe basılmak üzere bir kenara ayrılmış, etleri pembe pembe parlayan, kafaları kesilmiş altı domuz parçalanmak üzere bacaklarından çengelleri asılmıştı. Vurduğu domuzları orman içindeki yoldan ahıra getiren Kel Hüseyin, Nezir dayıya kızgın gözlerle bakıyor, "Bırak bu kan izleri palavrasını Nezir, söyle beni kim ihbar etti?" diye soruyordu. Nezir dayı domuzları asfalt yola hiç çıkarmadığını söyleyen adama kulak vermedi. Oysa kan izlerini ilk gördüğü anda içinden "yaktım seni Hüseyin" diye geçirerek telsizine asılacağı yerde, izleri biraz daha takip etseydi sadece 5-6 adım sonra büyük yassı bir taşın üstünde Menderes'in 44 numara ayağının kanlı izini bulacak, belki de adamın hayatını kurtaracaktı. Onca yolu yarasına rağmen bisikletle kat eden Menderes, evine varmasına 300-400 metre kala öfkeden ve yorgunluktan bitap düşmüş, bisikletinden inerek bir taşa basmış, ayağının açık net kanlı izini bırakmıştı. Nezir dayı bunların domuz kanı olduğundan bu kadar emin olmasaydı, Menderes'e muhakkak ulaşır, ulaştığında da evinin ahşap merdivenlerinde, evin içini boydan boya kaplayan hasır yaygının üstünde kanlı ayak izlerini görebilir ve içtiği kallavi joint nedeniyle kendinden geçmiş yatan adamı doğruca hastaneye kaldırırdı. İlkeli avcı, kooperatiflerine destek olan, akıl veren, sağlıklı tohum elde etmelerini, biyolojik tarım ilacı bulmalarını sağlayan, üstlerine ölü toprağa serpilmiş Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerini her fırsatta harekete geçiren, köye de köylüye de daima yararı dokunan Menderes Bakış'ın hayatını kurtarma fırsatını kaçırdığını hiçbir zaman bilemedi. Üstünden yıllar geçtikten sonra bile kan izlerinin domuzlardan kaynaklandığından asla kuşku duymadı. Yüzülmüş domuzların başında yakalandıktan sonra mahkemeye sevk edilen ve hatırı sayılır bir para cezası ödemenin yanı sıra ahırı ve kendisi deşifre olduğu için bir daha yaban domuzu vurup satamayan Kel Hüseyin ise birinin ihbarı olmadan yakalanmasının mümkün olmadığını düşünüyordu. İşini gücünü bıraktı, kendisini kimin ihbar ettiğine kafayı taktı. Olmadık kişileri suçladı, köyde küsmedik insan bırakmadı, Nezir dayıyla da bir daha konuşmadı. Birbirlerine o kadar küstüler ki, Kel Hüseyin'in oğluyla Nezir dayının kızı birbirlerine vazgeçirilmesi imkansız bir şekilde aşık olunca, evde ölürüm de kızımı o hainin oğluna vermem veya ölürüm de o müzevir muhtarın kızını oğluma almam şeklinde birbirleri hakkında verip veriştirdiyseler de her ikisinin de karıları gayet aklı başında kadınlardı. Bu saçma sapan küslüğün gençlerin mutluluğunu engellemesine izin vermediler. Kel Hüseyin mecburen kızı istemeye gittiğinde bile Nezir dayıyla konuşmadı. Allah'ın emri peygamberin kavliyle demek karısına düştü. İki dünür çocuklarının düğünlerinde yan yana masalarda ama birbirleriyle tek kelime konuşmadan oturdular. Düğün boyunca her ikisi de "söyle o Nezir denen iblise şunu şunu şöyle yapsın" veya "söyle o utanmaz kele bunu bunu böyle yapsın" diyerek eşleri aracılığıyla konuştular. Kocalarının küslüğünü zerre kadar umursamayan kaynanalar birbirlerinin evlerinden çıkmazlarken adı Küs Hüseyin'e çıkan Kel Hüseyin'le adı inatçı Nezir dayıya çıkan Atçalı Nezir dayı birbirleriyle karşılaşmamak için köy kahvesine bile farklı saatlerde gidiyorlardı. Ormanda çıplak ayakla dolaşan Menderes'in paslı tenekeye basmasının ve büyük bir kavga ile ayrılmalarının üstünden 15 gün geçmişti ki Çiğdem iş hayatındaki en büyük kazığı Vincent'tan yediğini ve Menderes'in ne kadar haklı olduğunu anladı. Önce durumdan huylanmaya başlamıştı. Bütün varlığını adadığı Bosna'nın ağlayan kadınlarının çalışmaları ilerlemiyor. Şirketten beklenen para, ilgi, bilgi bir türlü gelmiyor. Filme başlamayı bekleyen ekip giderek huysuzlanıyordu. Çiğdem her gün şirketin Budapeşte'deki merkezini arıyor ama yetkili biriyle konuşmayı başaramıyordu. Nihayet birine ulaştı. Kadın 5 dakika sonra arayacağım dediği halde bir hafta aramadı. Sonunda uçağa atlayıp Budapeşte'ye gitti. Orada soğuk bir üzgünüz cevabı aldı. Şirket yetkilisi Bosna'daki güvenlik sorunları nedeniyle filmi çekmekten vazgeçtiklerini, başka projelerde çalışacaklarını ümit ettiğini söyledi. Çiğdem başlangıçta bu güvenlik gerekçesine inanmıştı. Gerçekten de Bosna Hersek ve Hırvatistan'da süren savaş herkesi korkutuyordu. Ama şeytan dürttü, meseleyi biraz kurcalayınca bu işte Vincent'ın parmağı olduğunu gördü. Herif bir Fransız arkadaşının aynı savaşı konu alan ve senaryosunda kendisinin de katkısının bulunduğu projesini firmaya önermiş ve çok daha verimli olacağı konusunda yetkilileri ikna etmişti. Çiğdem üzüntü ve hayal kırıklığı içinde Datça'ya döndü. Hemen bir motosiklet kiralayıp özür dilemek, ayaklarına kapanmak, yalvarmak ve yaptıklarını Vincent'a nasıl ödetebileceklerini konuşmak üzere Menderes'e gitti. Kariyerinde parlak bir sayfa olmasını umduğu filmi uğruna, hainin biriyle işbirliği yaparak bir kalemde harcadığı sevgilisini, üstü başı yatağa terden sırılsıklam, kasları taş kesilmiş, yutkunamaz, konuşamaz halde buldu. Menderes'in bilinci kapanmak üzereydi, yarası iğrenç görünüyordu. Telefonun kablosunu bizzat kendi kopardığı ve cep telefonları henüz yaygınlaşmadığı için motosikletle köye gidip yardım çağırmak zorunda kalan Çiğdem, köye vardığında Nezir dayı kahvenin önündeki söğüt ağacının altına oturmuş, taze ezilmiş kara dut şurubu içiyor, hala Kel Hüseyin'i nasıl yakalattığını bire bin katarak anlatıyordu. Kel Hüseyin o sırada hapisteydi, mahkemeye çıkmayı bekliyor ve ziyaretine gelen herkese ihbarcının kim olduğunu soruyordu. Çiğdem nefes nefese ve panik içinde Menderes'in durumunu anlattı. Nezir dayı hemen harekete geçti. Datça Devlet Hastanesi'nden ambulans çağırdılar. Ayağındaki iğrenç yaraya sinekler üşüşen Menderes'i hastaneye kaldırdılar. Çiğdem yol boyunca gözyaşı dökerek sevgilisinden özür diledi. Ama Menderes bilincini kaybetmişti, nabzı çok düşüktü. Samimi itiraflarını ve özürlerini duyup Çiğdem'i affetmesi mümkün değildi. Hastaneye vardıklarında iş işten geçmiş, tedavi için çok geç kalınmıştı. Menderes Bakış bütün çabalara rağmen tatanozdan öldüğünde, Barış 10 yaşındaydı ve o yaz başında kendini Mary Poppins zannederek anneannesi Rana Hanım'ın süslü balkonundan aşağıya atlamıştı. Varını yoğunu çevre hareketine yatıran Menderes Bakış'ın geleceğin ekolojistleri için bir yaz okulu kurmayı hayal ettiği arazisi tek varisi olan Barış Bakış'a kaldı. Ama Barış reşit değildi, olduğunda da annesi akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle oğlunun velayetini almıştı, arazinin üstünde hak sahibiydi. Veda Hanım yıllar içinde bir doğa harikası haline gelen ama kolay kolay alıcı çıkmayan canım araziyi yok pahasına elden çıkarmak istemedi. 10 yıla yakın bir süre bekledikten sonra sabrı taştı. Karşılığında 4 villa almak üzere bir inşaat şirketine sattı. Cennetten bir köşe olan araziye şirketin dozerleri girdi. Okaliptüsleri, keçi boynuzlarını, fıstık çamlarını, zeytinleri, Menderes Bakış'ın ekolojik meyve üretimi için diktiği, yıllar içinde yabani birer ağaç haline gelen badem, portakal, kiraz, şeftali ağaçlarını çatır çatır söküp üstün bir planlamayla tümünün denizi görmesi sağlanan 38 yazlık villa yaptı. Villaların tamamını daha temel aşamasında peynir ekmek gibi sattı. Barış babasını son gördüğünde 9 yaşındaydı. Yaşlı babaannesi ölmüştü. Ankara'da Kocatepe Camii'ni hınca hınç dolduran cenaze kalabalığının arasında elinden tutulup yanına götürüldüğü, Saçları omuzlarına, sakalları göğsüne gelen, geniş omuzlu, heybetli adamın babası değil, defalarca okuyup resimlerine baktığı Çocuklar İçin Mitoloji adlı kitapta anlatılan tanrıların tanrısı Zeus olduğuna hükmetti. Barış'ın babasını yabancıladığı kadar babası da Barış'ı yabancılamıştı. Yıllardır görmediği oğluna pek de derin bir duygu hissetmeden bakıyor, gözleri kocaman iki zümrüt gibi parlayan bu çocuğun babası olduğuna inanası gelmiyordu. Barış ise Ege'de büyük bir arazide tek başına yaşadığını öğrendiği babasını dikkatle inceliyordu. Bir süre sessizce bakıştılar ama birbirleri hakkında düşünceleri çabucak dağıldı. Sonunda Menderes oğluyla daha fazla iletişim kurmadan Datça'ya, okaliptüs ve meyve ağaçlarına döndü. Barış da yalnız ve hezeyanlı dünyasında oyalanmaya kaldığı yerden devam etti. Annesinin yine çok yoğun olduğu, teyzelerinden birinin yurt dışına master yapmaya gittiği, diğerinin evlendiği ve anneannesi Rana Hanım'la baş başa kaldığı bir dönemdi. Davranışlarındaki bozukluklar kimsenin dikkatini çekmiyordu. Oysa çocukluğundan beri dikkatle izlenseydi, kendini bir zamanlar Heidi'nin Peter'iyle, Kediler Kralı Carbonell'le, Moby Dick'le ve daha birçok karakterle özdeşleştirmiş olduğu görülebilirdi. Gerçi görüldü görülmedi değil ama çocukluğuna yoruldu. Hatta kendini Mary Poppins zannedip elinde anneannesinin şemsiyesiyle ikinci kat balkonundan atladığında yaşlı kadının yüreğine iniyordu neredeyse. Allah'tan sadece ayak bileği burkuldu, olay da anneanne ile torun arasında sır olarak kaldı. Sonraları kendini Philip Pirip, Jean Valjean, Raskolnikov, Oblomov, Martin Eden, hatta Joseph K. ile özdeşleştirdi. Budenbrook ailesinin onca üyesinin içinden özdeşleşmek için kalbi kırık, ince ruhlu Hanno'yu seçmiş olması da ruh sağlığındaki arızayı anlamak açısından önemli bir göstergeydi. O dönemde adını soranlara Hanno diye cevap veriyor, geceleri odasında Hanno'nun halası Antoni ile konuşuyordu. Annesi Viyana'dan Cidde'ye, Moskova'dan Washington'a uçup durduğu, her gelişinde oğlunu öpüp koklayıp hediyelere boğup gittiği için var olmayan hala Antoni ile konuşması da sadece anneannesinin dikkatini çekti. Ama iyice yaşlanan Rana Hanım çok şirin bulduğu bu oyunu o sıralarda lise öğrencisi olan torununun zekasına, entelektüel birikimine yordu. Barış'ın okuma alanları giderek genişlemiş, çağdaş edebiyatın seçkin örneklerine geldiğinde ikincil karakterler daha fazla ilgisini çeker olmuştu. Okuduğu her kitabın kişilerinden biri veya birkaçı ile özdeşleşiyor, onlar gibi davranıyor, aralıksız konuşuyordu. Kendi kendine yaptığı bu konuşmalarda giderek artan abuk sabukluk, öğretmenlerinin dikkatini çekince durumun vahim olduğu anlaşıldı. Ruh sağlığı hastanesine yatırılmadan bir yıl önce Türk Edebiyatı okumaya başlayan Barış, bir süredir Feyyaz Kayaca'nın Bir Deli Değil'in Defterleri adlı öyküsünün ana karakteriyle özdeşleşmiş, hatta daha ileri giderek yan karakterlerle ciddi ciddi kavga eder hale gelmişti. Tıpkı öyküdeki gibi doktorlara takmış durumdaydı ve doktoru Alim Kahkeci'ye açık vermemek için müthiş gayret ediyor, geceleri odalarda ışıklar söndürülmediği için diğer hastalar görmesin diye hastane günlüğünü tuvalette, çömeldiği yerde, karanlıkta yazıyordu. Barış o gün dörtlü arka koltuk hurdasının iki ucunda otururlarken genç psikoloğun "Siz hangi türdensiniz?" sorusuna, kızın gözlerinin kamaşmasına yol açan gülüşüyle şaşılacak kadar aklı başında bir biçimde "Ben narsisistlerden söz ediyorum, benden ya da sizden değil" diye cevap vermişti. Derdi Gülnazmiye'yi tavlamak filan değildi. Birden başka bir gerçekliğin içine kaymış, kendisi olmaktan tümüyle çıkarak kızla illüzyonu andırır türden bir iletişim kurmuştu. Barış'ın "sizden" demesiyle birlikte Gülnazmiye'nin içi eridi o gün, bu genç adam için canını vermeye hazır olduğunu iliklerine kadar hissetti. Hayattan, edebiyattan, şiirden öyle uzun konuşmuşlardı ki, daha doğrusu Barış konuşmuş, sözlerinden pek bir şey anlamayan Gülnazmi'ye içi eriye eriye dinlemişti. Genç adamın yokluğu fark edilip aramaya çıkıldığında, mesai saati bitmiş, genç kız şehrin uzak bir mahallesine giden otobüsünü kaçırmıştı. Görevliler tırım tırım aradıkları Barış Bakış'ı bulunca derin bir nefes aldılar, tatlı tatlı yaklaşıp küçük bir çocukla konuşur gibi "Hadi canım içeri girelim artık" diyerek Gülnazmiye'nin büyük aşkını alıp götürdüler. Genç kız uslu uslu giden Barış Bakış'ın ardından baktı ve bu uzun şiirli sohbet sırasında hayatının aşkının gözlerini bir kez bile dikkat çekmesinden oldum olası utandığı göğüs nahiyesine indirmemiş olduğunu fark etti. Hayatında ilk kez buruldu bundan. Genç psikolog gözlerinin yeşilinde kendini kaybettiği genç adamın sözlerinden yalnız duygusal değil bilimsel anlamda da çok etkilenmişti. Hemen o gece bir çırpıda yazdığı "Narsisist Kişiliklerde İlişki Şekilleri" başlıklı "İki tür narsisist vardır" cümlesiyle başlayan Barış'ın sözlerini birebir aktardığı, içine aşk şiirlerinden dizeler serpiştirdiği saçma sapan makalesini bir grup psikoloğun yayımladığı hakemli dergi Bungun'a gönderdi. Makale tabii ki reddedildi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 170.